Ayrım 15 İplikçi Kirli İlişkiler Yumağı Ergün Poyraz Sayfa 189. Emir bir gün tam konuşacak. 20 Ağustos 2012 tarihinde Star gazetesinde Aziz Üsten nasıl bir kapalı tehditte bulunuyordu? Mehmet Emir bir gün tam konuşacak da ne zaman? Demek ki Ankara Emniyetinde tam konuşmamış. Oysa Mehmet Emir her yerde olduğu gibi 16 Ekim 1997'de MİT Müsteşarlığı'nın yazdığı yazıda konuştukça konuşuyordu. Mehmet Emir 16 Ekim 1997'de MİT Müsteşarlığı'na yazdığı ve dört bir yana dağıttığı ifadesinde Susurluk kazası sonrasında bazı hakikatlerin ortaya çıkmaya başlaması bu menfaat ve suç organizasyonunda büyük rahatsızlık ve telaş yarattı. Gündemi değiştirmek, projektörleri kendi üzerlerinden başkalarına çevirmek için senaryolar üretmeye, iftiralar atmaya başladılar. Televizyonlara çıkarılan PKK'lı itirafçılar ve Hanefi Avcı bu senaryoların bir parçasıydı diyor ve şöyle devam ediyordu. Bu noktada olayların tam ortasındaki insandan Mehmet Ağar'dan bahsetmek istiyorum. Mehmet Ağar'ı uzun yıllardan beri tanıyorum. Karargâhta kaçakçılık olaylarına bakarken bir gün eski bir memurum Aydın Torunoğlu arayarak İstanbul Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Mehmet Ağar'ın hem siyasal bilgilerden hem de mahalleden yani bahçeli evlerden yakın arkadaşı olduğunu, bir sorunu için beni aramak istediğini söyledi. Telefonumu verebileceğini belirttim. Aradı ve görüştük. Ünlü bir filmcinin de isminin geçtiği bir rüşvet olayına adı karışmıştı. MİT İstanbul Başkanlığı bu hususu karargaha yazmış. Karargahın bildirmesi üzerine İçişleri müfettişleri soruşturma başlatmışlardı. Soruşturmanın MİT'in yazısı üzerine açıldığı Mehmet Ağar'a bildirilmişti. İstanbul'a bir seyahatim vardı. Gittiğimde bölge başkanı Nuri Gündeş'e konuyu anlattım. Önce şiddetle reddederek kendisinin böyle bir yazı göndermediğini belirtti. Mehmet Ağar'ı ne kadar sevdiğini ve onun yardımlarını, hizmetlerini anlattı. Tarih ve numarasını verince yazıyı buldurdu ve okumadan imzalamış olabileceğini kabul etti. Neticede Nuri Gündeş müfettişlerle konuşarak olayı kapattırdı. Bu olaydan sonra Mehmet Ağar bana son derece yakınlık gösterdi. İstanbul'a gidişlerimde beni havaalanından alıyor, dönene kadar hiç yalnız bırakmıyordu. O tarihlerde bekar olduğumdan Ankara'ya geldiğinde evimde kalıyordu. Bu yakın ilişki kaçakçılık olaylarıyla ilgili çalışmalarımız arttığı nispette azaldı. Her taşın altından Mehmet Ağar çıkıyordu. Önce kendisini birkaç kez uyardım, bilahare yollarımız iyice ayrıldı. Emir Mehmet Ağar'la dostluklarının birbirlerinin evlerinde kalmaya kadar vardığını anlatıyor. Ancak beraber yaptıkları çapkınlıklardan sonra da o eylemlerinin sonuçlarını birbirlerine karşı şantaj amaçlı kullandıklarından bahsetmiyordu. Öyle ki beraber yaptıkları olaylar raporlarına bile giriyordu. Gelin burada Emir'in Mehmet Ağar ile ilgili şikayetlerine ara verelim, aralarının iyi olduğu günlere dönelim. Gerçi bu arada Mehmet Ağar ile Mehmet Emir dostluğundan söz açılmışken o günlerde MİT içerisinde yaşanan kavgadan bahsetmemek olmaz. Emir 9 Şubat 1984 tarihinde Dündar Kılıç, Behçet Cantürk, Abuzer Uğurlu, Bekir Çelenk gibi isimleri sorgulamak amacıyla Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığından izin istiyor ve istediği bu izin kendisine "Senin sorgulama yetkin yok, bu ne izni?" denmeden Emir'in istediği izin veriliyordu. Emir talebinin uygun görülmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık İstihbarat Hareket Daire Başkanı olan kankası Atilla Aytek ile kolları sıvıyordu. Emir ilk etapta Ankara'dan İstanbul'a gönderdiği Atilla Aytek ve ekibine İstanbul'da baskınlar düzenletip Dündar Kılıç ve Behçet Cantürk'ü gözaltına aldırıyordu. 29 Şubat 1984 günü Dündar Kılıç Ankara'dan İstanbul'a gelen Atilla Aytek ve ekibi tarafından yakalanıyor ve Ankara'ya götürülüyordu. 29 Şubat 1984'te gözaltına alınan Dündar Kılıç, ifade verdiği 1 Nisan 1984'e kadar işkenceli sorgulardan geçiriliyor, bu sorgularda kaçakçılıktan çok magazin içerikli sorular soruluyordu. Atilla Aytek'ten de bahsetmişken gelin bir hatırlatma daha yapalım. Soner Yalçın, Bay Pipo adlı kitabında Abdullah Çatlı'nın uyuşturucu ile suçlanması ile ilgili şunları yazıyordu. Abdullah Çatlı, Oral Çelik gibi yurt dışındaki ülkücülerin Asala'ya karşılık kullanılması gündeme geldiğinde bunların uyuşturucu kaçakçılığına bulaştığını tespit edip Hiram Abbas'ı uyaran kişi Atilla Aytek'ti. Yalçın buradaki şeytani zekanın ürününü es geçiyor, kendi ideolojisine ters gördüğü Çatlı'nın uyuşturucu kaçakçısı damgası yemesinin Eymür'ün tertibi olduğunu atlıyordu. O halde Çatlı'nın uyuşturucu ile yakalanma hikayesine yeniden bakalım. Abdullah Çatlı kullandığı Abdullah Kurtoğlu ismi deşifre olunca yeni bir isimle yeni bir kimlik arayışına giriyor, kendisine 1978 yılından beri irtibatta olduğu İstanbul MİT'ten telefon ediliyor ve Paris'te sahte pasaport işleriyle uğraşan birinin adresi veriliyor, yarın sabah belirtilen adrese gidip pasaportlarınızı alın deniyordu. Çatlı 24 Ekim 1984 sabahı Müfit isimli arkadaşı ile Paris'in 19. bölgesi Arden sokağında bir evde yaşayan Nijeryalı bir zencinin yanına doğru yola çıkıyordu. Çatlı'yı bu adrese pasaportları almak için yönlendiren Bitçi, Çatlı'yı aramasının ardından Fransız polisini arıyor, bu defa Abdullah Çatlı'nın belirtilen adresteki Nijeryalı ile eroin alışverişi yapacağını söylüyordu. Çatlı ile arkadaşı Müfit Nişeryalı zenciden pasaportları almak için gittikleri evin daha kapısını çalmadan karşılarında Fransız polisini buluyorlardı. Evde bekleyen polisler onları apar topar içeri tıkıyor ve ardından evde arama yapıyorlar. Ne gariptir ki polisler aramada hemen tek bir noktaya yöneliyorlar ve elleriyle koymuş gibi şifreli bir bond çanta içinde bir paket eroin buluyorlardı. Olayın ardından yakalanan ve cezaevine konulan Çatlı'ya bu defa da yardım etme bahanesiyle yakınlaşan Eymür, aslında onu ve arkadaşlarını avucuna almak için oyun içinde oyun tezgahlıyordu. Bu tezgah sonunda Çatlı uyuşturucu kaçakçısı damgası yiyordu. Neyse, biz yine dönelim Eymür ve Aytek'e. Mehmet Eymür ve Atilla Aytek ikilisinin kendi görev alanları olan Ankara'yı bırakıp İstanbul'da illegal sayılabilecek faaliyetlerde bulunmaları, yani yasa dışı yakalama işlemleri yapmaları, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün tepki göstermesine yol açıyordu. Dün bu tür yasa dışı yöntemlerle yetkileri dışına çıkan Eymür ve ekibi bugün yine aynı tertibi Atatürkçü yurtseverlere karşı uygulatmış, İstanbul Polisi ve Beşiktaş Adliyesi yasa dışı yöntemlerle Ankara'da cirit atmış, Atatürkçü yurtseverleri tertip üzerine tertiple İstanbul'a getirip tutuklatmışlardı. Eymür dün bu yöntemle istediği başarıyı elde edememişti. Çünkü o günlerde daha polis ve adliye içinde biat kültürü kök budak salmamıştı. Bugün ise biat kültürünün temsilcileri Fethullahçılar, Nakşiler ve diğer tarikat ve ikinci cumhuriyetçilerin işbirliği sonucu Atatürkçü insanlar pusuya düşürüldü. Mehmet Eymür ile Mehmet Ahar dostluğu, Mehmet Eymür'ün İstanbul Emniyet Müdürü Ünal Erkan'la tanışmasına da vesile oluyordu. Eymür bu tanışmada 30 Nisan 1984'te yazdığı ve basına sızdırdığı rapor nedeniyle Ünal Erkan'dan özür dilemeyi de ihmal etmiyordu. Bakın Eymür 30 Nisan 1984 tarihli o raporda nelerden bahsediyordu. Ünal Erkan'a İstanbul Emniyet Müdürü olmadan önce Kemal Horzum'a karşı yürüttüğüm operasyonel bir faaliyetten isim olarak tanıyordum. Ünal Erkan'ın Kemal Horzum ve Ankaralı babalardan Kürt Ahmet'le çok içli dışlı olduğunu, bazı masraflarının Kemal Horzum tarafından ödendiğini, Kemal Horzum'un Ünal Erkan'ı İstanbul Emniyet Müdürü yapmak için çaba harcadığını biliyorum. Ünal Erkan ile ilgili bir diğer bilgim ise Ankara'da emniyet müdürü olduğu tarihte 1. Şubede görevli Cevdet Saral ile birlikte Hicabi Koç Yiğit isimli ülkücüye düzmece ifadeler verdirerek ve bunu gazetelere el altından yazdırarak MİT'i çok güç durumda bıraktığıydı. Sonuçta Kemal Horzum'un vaatleri yerine geldi. Ünal Erkan ve yakın kadrosu İstanbul'a atandılar. Bu atamalardan önce tayine konu olanlar için üst makamlardan bilgi istenmişti. Ünal Erkan için olumsuz bilgi vermiştik. Atamalar buna rağmen gerçekleşti. Neden böyle seçim yapılmış, niye olumsuz bilgilere rağmen ısrarla Ünal Erkan üzerinde durulmuştu? Soner Yalçın ve Doğan Yurdakul, Bay Pipo adlı kitaplarında bu isimlerle ilgili bakın neler yazıyorlardı. MİT görevlisi Mehmet Eymür ve Emniyet Müdürü Ünal Erkan tanışmaları ile birlikte eski olayların üzerine sünger çekildi. Ancak Mehmet Eymür Atilla Aytek'le birlikte İstanbul'da operasyonlar yapmaya başlayınca geçmiş olaylar bir kez daha gündeme geliverdi. Tabii dostluk rafa kaldırılıyordu. Bakın Eymür İstanbul'da yasa dışı operasyon yapmalarının kılıfını nasıl anlatıyordu. Ünal Erkan Atilla Aytekin İstanbul'da faaliyet göstermesini hazmedemiyordu. Ancak hangi kaçakçılık olayını ele alsanız mutlaka bir İstanbul bağlantısı çıkıyordu. İstanbul polisine havale edilen işler ya yön değiştiriyor ya da iki kelime ifade alınarak kapatılıyordu. Dündar Kılıç, Behçet Cantürk olayında bunu yaşamıştık. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Atilla Aytek'i alıp İstanbul'a götürdüm. Ünal Erkan, Mehmet Ağar, Necati Altuntaş hep birlikte yemek yedik. O tarihte görevde olmayan Hiram Abbas da yemeğe katıldı. Hiram Abbas tarafları barıştırmak için ara bulucu rolüne soyundu. İki tarafı İstanbul'da bir et lokantasında buluşturdu. Ancak yemekte bir sonuç alınamadı. Ünal Erkan'ın olumsuz tutumu ve Atilla Aytek'i suçlayan konuşmaları keyifleri kaçırmıştı. Ünal Erkan ve arkadaşları bu mücadelede her türlü yöntemi kullanıyorlardı. İstanbul'da görev yapmanın avantajlarından faydalanarak basında aleyhimize yazılar çıkartıyorlardı. MİT'e ve Emniyet Kaçakçılık Dairesi'ne bilgi veren ajanları gözaltına alıp hakkımızda sorgularına başvuruyorlar, bunları deşifre ediyorlardı. Bize yakınlığıyla tanınan basın mensuplarını sindirip işlerinden attırıyorlardı. Atilla Aytek ve ben İstanbul'a gidişlerimizde bizi takibe aldırıyor, telefonlarımızı dinletiyorlardı. Yalçın ve Yurdakul bu durumun nasıl kapışma ama şeklinde yorumlamış. Aslında bu durum devletin nasıl çürüdüğünün göstergesiydi. MİT'te büyük kapışma. Yalçın ve Yurdakul MİT'te büyük kapışma başlığı ile MİT içindeki kavgaları şöyle aktarıyorlardı. Aynı kapışma MİT içinde de sürüyordu. Hiram Abbas, Nuri Gündeş taraflarının yıllardır süren kavgalarında yeni bir sayfa açılmıştı. Dündar Kılıç, 24 Mart 1984 tarihler arasında Ankara'da Ordu İstihbarat Okulu'nda sorgulandığında MİT içinde kapışmayı da bir gün açığa çıkaracağını o günlerde elbet bilmiyordu. İlk günleri Mehmet Eymür şöyle anlatıyordu. Dündar Kılıç ilk sorguya alındığında kendinden çok emin ve adeta birkaç gün sonra serbest kalacağına inanmış bir haldeydi. Sorguyu yapanlara karşı küstah ve tehditkar bir hava ile konuşuyordu. Bana en üst kademelerden, paşalardan size bir talimat verilmedi mi diye soruyordu. Gülüp karşılık vermiyordum. Aynı şeyi tekrarladığı bir gün kimlerin talimat vermesi lazım diye sordum. ''Sizin amirleriniz.'' diye cevap verdi. Biraz daha deşince MİT Müsteşar Yardımcısı Sedat Semerci'nin adını vererek ''Beni iyi tanıması lazım. Allah Allah, demek talimat vermedi.'' diyerek hayretini belirtti. Sedat Kemerci Paşa'ya Dündar Kılıç'ın söylediklerini ilettim. Kızarak tepki gösterdi ve Dündar Kılıç'a küfür etti. Kendi adının karıştırılmasından rahatsız olmuştu. Tanıdığı üst düzey yetkililerden umduğunu bulamayan Dündar Kılıç, gördüğü işkenceler dolayısıyla bilip bilmediği her konuda ne soruluyorsa yanıt vermeye başlayacağı uzun sorgu dönemine girdi. İstanbul'da MİT'te kaçakçılık olaylarına baktığını bildiğim Cengiz Abaoğlu'nu 1980 yılı yani 12 Eylül darbesi Barış Harekatı'ndan sonra 27 kişiyle birlikte Kabakoz'da sıkı yönetimce gözaltında tutulduğumuz zaman tanıdım. Buradaki sorgu ekiplerinin başında MİT'ten Cengiz Abaoğlu Bey, Emniyet'ten Mali Şube Müdürü Hikmet Yapar vardı. Ancak sona doğru polisleri bu görevden aldılar. Ben Cengiz Bey'i ilk olarak o tarihlerde tanıdım. Kabakoz'dan çıktıktan 3 ay sonra Yaşar Yamak, yani Topal Yaşar, İstanbul'da Kabataş set üstündeki bir büroya beni çağırdı. Gittiğimde Cengiz Bey de oradaydı. Kabakoz'da bulunan Nizamettin Aytemiz, yani Laz Nizam, mahkemede Cengiz Bey'in aleyhine ifade vermişti. Kendisine işkence yapıp zorla ifade alındığını, buna karşılık başkalarının korunduğunu söylemişti. Cengiz Bey, Nizamettin Aytemiz'in bir açığını yakalamak istiyordu. Yaşar Yamağı onun için gelmişti. Ama Yaşar Yamak'la Nizamettin Aytemiz'in araları bozuktu. Benden yardım istiyorlardı. Ben teklifi olumlu karşıladım. Cengiz Abaoğlu ile bu şekilde gelişen bir yakınlığımız oldu. İlişkilerimiz bir dostluk ve onun iş yeriyle ilgili konularda oldu. Hatta birkaç kez kendisine ''Ağabey, para filan lazım olur mu?'' diye sordum, reddetti. 1984 yılbaşından 3-4 gün önce Cengiz Bey beni ziyarete geldi. Yılbaşı nedeniyle kendisine 2 adet Longines marka saat verdim. Bir tanesini İstanbul MİT şefi Nuri Gündeş'e götürmesini, bir tanesini de kendisinde alıkoymasını istedim. Cengiz Abaoğlu'na başka hediye vermedim. Mehmet Eymür başkanlığındaki MİT sorgu ekibi Dündar Kılıç'tan teşkilat içindeki bir numaralı asımları Nuri Gündeş ve ekibi hakkında bilgi almak için var güçleriyle çalışıyorlardı. Dündar Kılıç, MİT İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş'le ilişkisinin nasıl başladığını da anlattı. Ankara Hacettepe'den gençlik arkadaşım olan Ali Aslan yaklaşık 4 yıl kadar önce İstanbul'da büroma geldi. Kendisi İstanbul MİT Bölge Başkanı Nuri Gündeş'in akrabasıymış. Nuri Gündeş'i telefonla aradı. Konuşurken benden de söz etti. Telefonu bana verdi, ben de Nuri Bey'e hürmetlerimi sundum. Oflu İsmail'in adamlarının karıştığı bir olayda Nuri Gündeş benden yardım istedi ve iki adamını göndererek bir Renault Station ile beni aldırttı. Kendisinin elini öptüm ve bana yakınlık gösterdi, çay ikram etti. Yanımda çalışan eski MİT mensubu olan Şemsi Ülengi'nin iyi bir insan olmadığını, yanına yabancı uyruklu kişilerin gelmesi halinde kendisine bilgi vermemi istedi. Bunun dışında ben Nuri Bey'in bürosuna gitmedim. Ancak kendisiyle birkaç kez Maksim, Bebek Belediye ve Taşlık gibi yerlerde karşılaştık. Bir kez de Erdoğan Demirören'in bürosunda karşılaştım. Ancak beni orada tanımadı veya tanımamazlıktan geldi. Dündar Kılıç'ın videolu sorgusunun metni MİT Müsteşarı Burhanettin Bigalı'nın önüne götürüldü. Nuri Gündeş ve Cengiz Abaoğlu hakkında hemen soruşturma açıldı. Nuri Gündeş ve en yakın adamı Cengiz Abaoğlu Ankara'ya çağrıldı. Dündar Kılıç'ın ifadesi yüzlerine okundu. İkisi de iddiaları reddetti. Bu arada Nuri Gündeş, Dündar Kılıç'ın sorgusuna ben de katılayım, birkaç soru da ben sorayım dedi. İsteği yerine getirildi. Dündar Kılıç'a daha önceki söyledikleriyle ilgili birkaç soru sordu. Yeraltı dünyasında nice ince ayak oyunlarını atlatıp yıllarca ayakta kalmış Dündar Kılıç vaziyeti hemen anladı. Daha önce verdiği ifadeleri bir güzel yumuşattı. MİT'in İstanbul kanadı soruşturmayı başarıyla geçti. Ancak karşı taraf pes edecek gibi görünmüyordu. Hiram Abbas emekli olduğu halde konuyla yakından ilgiliydi. Dündar Kılıç'ın ifade tutanaklarının bir nüshası da İhram Abbas'a geliyordu. Nuri Gündeş aleyhine ifade bulmak için o da çaba harcamaya başladı. Örneğin MİT görevlisi Mustafa Ercan'ı Nuri Gündeş aleyhine ifade vermeye ikna etti. Mustafa Ercan Ankara'ya giderek Mehmet Eymür'e ifade verdi. 14 Ekim 1984 Dündar Kılıç'la ilgili soruşturma sürdürüldüğü sırada İstanbul Bölge Daire Başkanlığından Mustafa Ercan benimle görüşme arzusunu eski mensuplarımızdan Hiram Abbas kanalıyla belirtmişti. O tarihte işlerin yoğunluğu dolayısıyla bu mümkün olmamıştı. Mustafa'nın telefon numarası ve görüşme arzusu Sayın İç İstihbarat Başkan Yardımcısına iletilmişti. Bilahare İstanbul'a gittiğim zaman ziyaret ettiğim Hiram Abbas da Mustafa'nın el yazısıyla vermiş olduğu bir imzalı ifadesinin suretini gördüm. Nuri Gündeş, Cengiz Abaoğlu ve Bilge Kurtuluşu suçlar mahiyette bazı bilgiler ihtiva ediyordu. Bildiğim kadarıyla bu ifade Cumhurbaşkanı'na verilmiştir. 10-15 gün kadar önce Mustafa Ankara'dan telefon etti. Kendisiyle ancak akşam görüşeceğimi söylemem üzerine akşam evime geldi. Sayın Süleyman Yenilmez'le görüşmek istemesi üzerine kendisini başbakanımıza götürdüm. Bana anlattığı hususlar aşağıda sunulmuştur. Benim Dündar Kılıç ile ilişkim emir ile olmuştur. Daire Başkanı Nuri Gündeş ve Cengiz Abaoğlu beni Dündar Kılıç'a kendileri yolladılar. Bana Dündar'a söyle, bu Şemsi Ülengin çok konuşuyormuş, bunu yanından atsın dediler. Ben Ankara'ya gelip ifade vermek istedim ancak kabul olmadı, bunu engellediler. Hatta Cengiz Abaoğlu Nuri Bey'in bana çok kızdığını, zira müsteşara mektup yolladığımı duyduğunu söyledi. Ben de kesinlikle böyle bir şey olmadığını belirttim. Bunun üzerine Cengiz benim yanımdan Nuri Bey'e telefon etti ve benim söylediklerimi tekrarladı. Nuri Bey de ben Mustafa'ya inandım. Zaten bu işi Süleyman Bey ile Mehmet Eymür kurcalıyor. Bütün İstanbul'la uğraşan onlar demiş. Cengiz bana herkesin yanında benim bildiğim Mustafa bunu Eymür'ün yanına koymaz dedi. Yani beni tahrik etmeye çalıştı. Bu konuşma sırasında Şenkal Atasagun da yanımızdaydı. MİT görevlisi Mustafa Ercan İstanbul'a döner dönmez evinin önünde saldırıya uğradı, dövüldü ve iddialarını geri almak zorunda bırakıldı. Aynı şekilde MİT görevlisi Alpan Atikkan da MİT'çi Cengiz Abaoğlu hakkında benzer iddialar ortaya atınca dayaktan payını aldı. Uzatmayalım. Sonuçta ne oldu? Nuri Gündeş makam olarak yükseltilerek MİT Dış İstihbarat Daire Başkanlığı'na getirildi. MİT'te bir kez daha mektuplar ve raporlar savaşı başlamıştı. Bu kez Mehmet Eymür hakkında imzasız yazılar ortaya çıktı. Mehmet Eymür Bulgaristan'da görev yaparken Türkiye'den kaçan yeraltı dünyasının ünlü isimleriyle yakın ilişki içine girdi. Hatta Oflu İsmail'den 65 bin dolar rüşvet alıp ona sahte pasaport sağladı. Çukurova Holding ile ilgili bir kaçakçılık soruşturmasında Mehmet Radon'un adının dosyadan çıkarılmasını sağladı. Bulgaristan'da birlikte olduğu kadını yani Fatma İsakova'yı Türkiye'ye getirip ona sürücü belgesi almak için uğraştı. 12 Eylül harekatı sırasında polisin aradığı bir Kürt'ü günlerce evinde sakladı. Dedikodular soruşturmaya neden oluyordu. Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Behçet Can Türk'le ilişkisi olduğu gerekçesiyle 18 Haziran 1984 tarihinde İstanbul'dan gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen Ahu Tuğba ve Oya Aydoğan'ı Kaçakçılık İstihbarat Daire Başkanlığı'nın Karanfil Sokak'taki merkezinde Atilla Aytek sorguladı. İfadeleri alınan sanatçılar serbest bırakıldı ama olayın dedikodusu kolay kolay unutulmadı. Atilla Aytek Ahu Tuğba ve Oya Aydoğan ile ilişki kurmuştu. Önceleri basit bir dedikodudan ibaret olan bu olay daha sonra Atilla Aytek hakkında soruşturma açılmasına neden oldu. Kavga inanılmaz boyutlara gelmişti. Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Fevzi Karaman'ın mektuplarının MİT görevlisi tarafından çalındığı ortaya çıktı. Taraflar yeri gelince alttan da vuruyordu. Mehmet Eymür'ün bir gece kulübünden sarmaş dolaş çıktığı Hülya Süer adlı şarkıcıyla fotoğrafı çekilmişti. Fotoğraf Mehmet Ağar'ın kasasında saklanıyordu, ileride lazım olur diye. Mehmet Ağar ile Mehmet Eymür bir dönem öyle sıkı fıkıydılar ki hep beraber gezerler, aynı evde kalırlar ve birbirlerine adaş diye hitap ederlerdi. Ne çare ki o günler geride kalmış, belki gerçekten, belki de mizansen gereği Eymür ile Ağar kanlı bıçaklı olmuşlardı. 8 Aralık 2011 tarihli Sözcü gazetesinde Saygı Öztürk, Mehmet Ağar'ın Eymür hakkındaki açıklamalarına yer veriyordu. Burada Ağar, Eymür'ün açıklamalarını komediye benzettiğini ifade ediyordu. Ağar'ın bu açıklamalarının ardından Öztürk ona şu soruyu sordu. Ama MİT'in önemli bir dairesinin başkanıydı, sözleri önemli değil mi? Ağar'ın bu soruya yanıtı net oluyordu. Esas mesele orada zaten, ona sormak lazım, asli göreviyle ilgili neler yaptığını. Ağar hızını alamıyor, devletin kimsenin oyuncağı olamayacağını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyordu. Sanki biz 40 haramilerdeniz, yolda adam durdurup cebindeki parayı alıyoruz. Ajanlarınla belge imalatı yap, sonra bunları doğruymuş gibi kullan. İnsanın Allah'tan korkması lazım. Mehmet Eymür, şube müdürlüğünden beri benimle uğraşır. Ona göre herkes kötü, bir tek Eymür iyi. Böyle bir şey olur mu? Ona sormak lazım. Bugüne kadar terörle ilgili şovdan başka ne yaptın? Hangi hizmetin var? İstihbarat mı yaptın? Özel operasyon mu yaptın? Yaptığın özel hizmetlerdir. Eymür'ün varlık sebebi benimle uğraşmasıdır. Ama haysiyet cellatlarına meydanı bırakmam. İnsanda vicdan, Allah korkusu olur. Ne diyor Ağar Eymür için? İnsanda vicdan, Allah korkusu olur. Başka? Birçok şeyle beraber ajanlarınla belge imalatı yap, sonra bunları doğruymuş gibi kullan. Bugüne kadar terörle ilgili şovdan başka ne yaptın? İşte bunlar devletimin en kritik mevkideki memurları, geridekilerin birçoğu da bunların yetiştirmesi. Sonra gel bu devlete güven. Neyse, biz yine dönelim Dündar Kılıç'ın sorgusuna. Mehmet Eymür ve Atilla Aytek, Dündar Kılıç ve Behçet Can Türk'e İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün icraatlarını soruyorlardı. Dündar Kılıç en ağır ithamları İstanbul Eski Emniyet Müdürü Şükrü Balcı için yaptı. Şükrü Balcı halen Amerika'dadır. Şükrü Balcı'nın duyduğuma göre oğlu da Amerika'daymış. Orada bir çiftlik satın aldığını duydum. Şükrü Balcı'nın İstanbul Gazinocular Kralı diye tanınan Fahrettin Aslan ile yakın münasebetleri vardır. Duyduğuma göre kendisi Fahrettin ile bir takım gayrimüslimlere baskı yapıp korkutarak 2 milyara yakın veya daha fazla para toplamışlar. Atilla Aytek yeraltı dünyasına düzenledikleri operasyonlar sırasında Mehmet Eymir'e bir kişiyi tanıttı. Tarık Ümit. Tarık Ümit o tarihten sonra MİT ajanı olarak çalışmaya başladı. Mehmet Eymür'ün MİT'teki personel hakkında elde ettiği bilgileri müsteşarının önüne koyduğu gibi Atilla Aytek de öğrendiklerini rapor haline getirip İçişleri Bakanlığı'na verdi. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Galip Demirel 14 Mayıs 1984 tarihi ve 34-2 Taksim 1612 sayılı yazıyla Başbakanlığa soruşturma açılmasını isteyen bir yazı gönderdi. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'nca gözaltına alınan Dündar Ali Kılıç'ın ifade tutanağında adı geçen bazı kamu görevlilerinin kaçakçılarla ilişki kurduğu, bazılarının İstanbul'daki gayrimüslimlere baskı yaparak para topladığı, döviz ve hammadde kaçakçılığı yaptığı iddiası ile bazı kişilere şantaj yaparak para sızdırdığı, bazı kumarhaneleri ve lüks randevu evlerini haraca bağladığı, bazılarının sağlanan bu paralarla yurt dışında çiftlik aldığı, bazı görevlilerin kaçakçılara bilgi sızdırdığı, hakkında yakalama emri çıkartılan kaçakçılara yakalanacağını duyurduğu ve kaçakçılar tarafından maaşa bağlandığı, lüks otellerde misafir edildiği, emirlerine koruma görevlisi ve özel araba tahsis edildiği konularını incelemek, belirtilen konularda adı geçen MİT görevlilerinin ifadesinin alınmasını arz ederim. Sonuçta Ünal Erkan ile Mehmet Ağar yapılan soruşturmalar sonucu aklandı. Ünal Erkan ile Mehmet Ağar'ın öğretmenleri Şükrü Balcı da İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2 Aralık 1986 tarihli duruşmasında beraat etti. Ne MİT'teki ne de İstanbul Emniyetindeki rakiplerini yerlerinden etmişlerdi. Üstelik rakipleri hiç de kolay lokma değildi. Ancak pes etmeye niyetleri yoktu. İleriki yıllarda yazacakları MİT raporu Türkiye'nin dengelerini sarsacaktı. Kavga bitmemiş, sadece ertelenmişti. 15. ayrımın sonu. Sayfa 202.